Edebiyatta markaların kesiştiği nokta, Özkonak Kuyumculuğun katkılarıyla hazırlanan Mehmet Fatih Çıtlak'la Mesnevi Hikmet başlıyor.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Hakk'a hamdü sena, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sonsuz salat ve selam olsun. Allah'ın rahmeti, inayeti üzerinize olsun kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim, Ramazan-ı mağfiret nişanda, eskiler öyle tabir edermiş, Ramazan-ı mağfiret nişan, yani Allah Teala'nın mağfiretinin aleni olarak göründüğü ve mağfiretine alem olmuş bir aydayız. Dolayısıyla bu Ramazan-ı mağfiret nişanda bazen bazı konuşmalarımız aksamış olabilir, bazen konu itibariyle Ramazan'ı birebir karşılamamış olabilir. Fakat neticede hep şu minval üzere yürüyoruz ki bizler hak ve hakikat adına neyi nerede tahsil edersek edelim, o Ramazan'ın zaten bize vermek istediği, bize bahşettiği ruhuyla alakalıdır. Bir insan ne zaman Cenab-ı Hakk'ın kelamının, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kadrini bilir, idrak ederse o şekilde kendi çapında, kendi dünya gecesinde Kadir gecesini yakalamış gibidir. Bu sözler belki sizlere ilk duyduğunuzda bir teselli, belki böyle yuvarlak cümleler gibi gelebilir. Fakat ariflerin, zariflerin ve alimlerin hep söylediği sözlere baktığınızda bu caddeye çıktığını, bu minval, bu ölçüler içerisinde olduğunu fark edersiniz. Kıymetli dostlar, insan tabii ki mübarek zamanlarda, mübarek mekanlarda kendisini daha çok Allah'a yakın olduğunu hisseder. Bu çok tabii bir şeydir. Kabe-i Muazzama'da olması, işte Medine-i Münevvere'de olması, camide olması, işte Ramazan ayında, iftar saatinde, teravih vaktinde, Kur'an-ı Kerim okunurken Allah Teala'nın huzurunda bulunduğunu düşünmesi, kulluğunu daha farklı idrak etmesi normaldir, daha doğrusu olması gereken bir haldir. Fakat şu unutulmamalı ki, insan bu zevkleri, bu manevi zevkleri, belki zirve olarak kabul edebileceğimiz bu şeyleri tattıktan hemen sonra, esas önemli olan onu diğer bir zirve zamanına ve vaktine kadar tekrar değerlendirebilecek bir şekilde olmasıdır. Yani Ramazan'ın gecesini idrak eden, namazda, secdede Cenab-ı Hakk'ın kulluğunu idrak eden, Kur'an-ı Kerim okunurken kalbi deruniyetini, ruhi vasıflarını, derinliğini fark eden bir insanın o ruh halini, o okuduğu Kur'an, o kıldığı namaz olmaksızın da hayatını aksettiğinde tekrar ne yapması lazım? Esas orada o hali göstermesi lazım. Şimdi size biraz ironik, birazcık belki semboller üzerinden anlatmak adına bunu birkaç efendim hadiseyle açmaya çalışacağım. Şimdi kıymetli dostlar, namazdayken kişi dışarıdan gelen sözlere, efendim konuşmalara itibar etmez, etmemelidir. Herhangi bir ses duyduğunda, herhangi bir şeyi merak ettiğinde kalkıp başını çevirmez, vücuduyla dönmez. Bunlar namazdan düşmesine sebebiyet verir. Hatta biliyorsunuz kıymetli dostlar, hem böyle Ramazan'da namazına daha çok dikkat eden kardeşlerimizin bulunduğunu da düşünerek biraz burayı açacağım tafsilatlı. Ama üzerinde yürüdüğümüz konuyu lütfen unutmayın. Yani şöyle demiştik, belli zirveleri, belli noktaları yaşayan kişinin bu iki nokta arasında veya bu iki zirve arasındaki hayatında muhakkak o yaşadığı manevi hazların, aldığı feyizlerin bereketini görmesi ve yansıtması lazım demiştik. Yani bu minval üzere yürüdüğümüzü unutmayalım. Minval kelimesi üçüncü kere kullandım, son işaret etmem hariç. Şimdi namazdayken dışarıyla ilgilenemez, sağa sola bakamaz, vücudunu kıbleden çevirdiğinde namazdan düşer. Bunlar hepimizin bildiği şeylerdir. Namazda değilmiş gibi hareket etmesi, sağıyla soluyla, azalarıyla fazla oynaması, dışarıdan bakan insanın bu adam namazda mı değil mi diyecek kadar onun yaptığı işi fark edememesi durumunda da kişinin namazının bozulduğunu biliyoruz. yanındaki kişinin duyacağı şekilde gülen bir insanın abdestinin ve namazının hatta bozulacağını, kendisi duyacak kadar güldüğünde namazının bozulduğunu, başkaları da duyacak şekilde olduğunda abdestinin bozduğunu bile söyleyen alimlerimiz var. Bunları biliyoruz. Şimdi bir küçük parantez daha açayım. Yani camide namaz kılmanın bereketini anlatmak, aynı zamanda da niyetin bozulmadan, amelin bozulmayacağı noktasına da temas etmek için şöyle bir açılımda, şöyle bir izahta daha bulunmak istiyorum. Nedir o? Bir kişi namazda olduğu şuuruyla hareket ediyor, hele hele camide bunu yapıyorsa, bunun ecri tabii ki çok güzel, namütenahidir inşallah, öyle düşünelim. Fakat demin anlattığımız örnekler, dikkat ederseniz, kişinin namazdan ayrılmaya niyet etmesiyle alakalı amellerdir. Mesela kişi dalgınlıkla namazda olduğunu unutarak değil, namazda olduğunu düşünürken hiçbir kastı olmaksızın başını çevirse, namazda olduğunu anlayınca tekrar başını öne çevirse, bu namazını bozmuyor. Fakat namazın dışında bir şey kastederek döndüğünde, dışarıdaki sözleri işiterek hareket ettiğinde bu namazı bozuyor. Hatta bu o kadar önemli ki bunu bir kasıtla yapmak. Bakınız çok önemli, lütfen burayı dikkatli dinleyin. Bir kişi diyelim ki mescitte değil de herhangi bir yerde namaz kılarken kıbleyi yanlış bir yere serdi seccadesini ve o şekilde kıldı. Yanlış bir tarafa duruyor. Ne bileyim, biraz daha sağa dönecekti veya biraz sola dönecekti veya arka tarafından doğru kıble kaldı, o ters tarafa döndü. Böyle bir durumda birisi o kişiyi namazda görse ve dese ki birader yanlış kılıyorsun, birazcık sağına dön, o şekilde namaza dur dese, o kişi de bu dışarıdan gelen komutu duyarak hareket edip kıbleye dönse namazdan düşmüş oluyor, dışarıdan komut aldığı için. Bakın ne kadar incelik var. Ne yapar bizim, belki şahit olmuşsunuzdur bu işi bilen insanlar, o kardeşlerinin namazda yanlış bir tarafa durduğunu veya kıble istikametine durmadığını fark ederlerse yavaşçacık yaklaşırlar, o arkadaşın da huzurunu bozmadan belli ederek yaptıkları işi, o kişiyi elleriyle tutarak kıbleye çevirirler. Böylece yani o kişiyi kendileri dışarıdan müdahale ederek çeviriyorlar. O kişi dışarıya itibar etmiyor da o çevrilmeyle beraber kıbleye dönüyor gibi olduğundan namazı da bozulmuş olmaz. Şimdi bunlar bize fıkhi ölçüler gibi geliyor. Tabii ki fıkıhla alakalı. Fakat derununa baktığınızda, iç yapısına baktığınızda bu bir niyet meselesi aslında. Yani namazda niyet edip dışarıyı dinleme niyetinde, dışarıya bakma niyetinde ve kastında olan kişi evvelce yapmış olduğu namaz kastından düştüğü için namazı bozuluyor. Fakat dışarıyı dinlememek üzere hep namazın içinde kalmayı murad ettiği ve niyet ettiği zaman, şekli değişse de, döndürülse de, başka bir şey de olsa namazı bozulmuyor. Hatta bu o kadar önemli ki, demin açtığım parantezi doldurayım içerisini kelimelerimle. Mesela bir kişi mescitte namaz kılarken farkında olmadan 3 rekat kılsa, 4 rekat kılacağı yerde, dünyalık bir şey konuşmadan elini açtı, dua etti, ne bileyim elhamdülillah dedi veya acelesi vardı, tam çıkıyordu, mescitten çıkmadan hatırına geldi ki ya ben 4 kılmadım, 3 kıldım, kimseyle de konuşmadı, dünyalık kelam etmedi, hemen kıble istikametine dönüp bir rekatı tamamlayıp sehiv secdesi yapmasına müsaade ediyor alimlerimiz. Yani müsaade ediyor derken, bu alimlerin inisiyatifiyle değil tabii ki. Yani Kur'an ve sünnetin tatbikatına bakarak, şimdi bunların hangi kaynakları olduğunu da vakit olsa birkaç saat izah edilir ama sizi temin ederim ki buna bakarak, usulü fıkıh ölçülerindeki maddelere, o usule ve işleyişe göre fetva vererek diyorlar ki bu kişi namazdan ayrılmayı, yani namazı bitirdiği için ayrılmayı düşündü. Namazı terk etmek, namazı efendim lakaytlık adına değil, unutturulduğu için Fakat farkına vardığında da hemen ruhen, halen, amelen de namaza uymayan bir şekle girmediği için döner, bir rekatını kılar ve arkasından sehiv secdesi yapar diyorlar. Biliyorsunuz sehiv secdesi vacibin terki veya geciktirilmesinde, farzın da geciktirilmesi durumunda yapılan bir şey. Şimdi bunu bu çerçevede düşündük. Gelelim bir adım daha ilerisine. Şimdi bir örüyoruz, bir temelini atıyoruz işin. Yani iki zirve arasında, insanın manevi yaşadığı hazlar arasında kalan hayat dilimini, o yaşadığı manevi feyiz ve bereketin haline uygun şekilde yaşayabilmesiyle alakalı yaptığımız sohbeti namaz üzerinden temellendireceğiz ve oradan inşa edeceğiz. Başka nedir bu hadise? Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem selam vererek namazdan çıktıkları vaki olduğu gibi, ekseriya böyle, nadiren de olsa selam vermeden de namazdan ayrıldıkları, cemaate döndükleri rivayeti vardır. Bu sebepten dolayı namazda hani selam veriyoruz, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah demek, Hanefi fıkhına göre ilk tarafa selam vermek vacip, ikinci tarafa sünnet denilmişse de ekseriye alimlere göre selam vermek sünnet şeklinde kabul edilmiştir. Şimdi şöyle bir prensip vardır. Namazdan çıkmayı, tamam namazım tamam oldu dedikten sonra bir insanın namazdan yani bir şekilde çıkışı kesinleşiyor aslında. Çıkışı gerçekleşiyor. O selam sizin niyetinizin usulüne uygun bir izinle çıkışından, edepten ibarettir. Yani selamı Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah demek, yani yaptığın işin, o namaz içerisinde bulunuşun usturuplu, usulüne uygun, edebe uygun şekilde namazdan fari olduğunu ilan etmendir. Yani Allah'ın meleklerine ve etrafındaki sonra insanlara. Ama namazdan çıkış kalben olur. Hatta bakın yine bir parantez açayım. Ramazan'da çünkü bu nevi vakaları çok görüyoruz. Maalesef çok görüyoruz. Bazen cemaate tabi olan kardeşlerimiz, bu eskilerden de olabilir, yeni yeni cemaate dahil olanlar da olabilir, ya imamı çok uzun okuyor gibi mi hissediyor, ya da artık alışkanlık haline mi getiriyor, böyle kendi içinden okuması gelen etteyyatü salli barik rabbenaları falan okuduktan sonra herhalde çabuk bitiriyor, böyle bir rahatsızlık hareketi görüyorsunuz. Yani hadi bitir, yani tamam biz bitirdik sen de uzatma gibi bir niyete giriliyor sanki. Ve hatta bunun en tuhaf alameti de maalesef öksürmektir. Yani imam efendi biraz böyle uzatıyor gibi geldiğinde hemen falan gibi sesler başlar. Yani bu cemaatte çok belirgin olarak ortaya çıkar. Zaten birisi öksürdü mü diğerleri de öksürür. Kardeşlerim, birisini ikaz etmek kastıyla veya yaptığı hatayı düzeltmek kastıyla, gerek imam olsun gerek cemaat olsun, lüzumsuz şekilde bu nevi öksürmeler, tıksırmalar, mesaj mahiyetinde kendin ne manada öksürdüğünü biliyorsun ve namazdan çıkmayı murat ediyorsun tarzında ve bunu da öksürmeyle artık alışkanlık haline getirmişsek, buna çok dikkat etmek lazım. Çünkü bu bizi namazdan düşürür. Namaz o an üzerimizden düşer. Yani düşerken de sorumluluğu üzerimizde olarak düşer. İfa etmiş olmayız. Buna çok dikkat etmek lazım. Yani yine namazın içerisinde namaz kastıyla bulunmak lazım. Namazdan ayrıldığını, namazdan ayrılman gerektiğini, sıkıldığını, efendim hoşlanmadığını gerektiren bir durum içinde hakim olduysa ve bunu kendi haline bıraktıysan yine namaz zedeleniyor kıymetli dostlar. Fakat selam verme hususunda şunu hatırlatmış olduk. Selam o namazdan artık işinizi tamamladıktan sonra edebinizle huzurdan müsaadenizi istemektir. Şimdi bu minval üzere bir düşünelim. Bu düşüncelerle birazdan tekrar buluşalım ve ne demek istediğimizi, neleri bunun üzerine inşa etmemiz gerektiğini anlamış olalım. Lütfen programı takip etmeye gayret edin kıymetli dostlar. Kıymetli dinleyenlerimiz, ikinci bölümde beraberiz. Evet, yeni açanlar için çok kısa bir hatırlatmada bulunalım. Şöyle bir 10-15 saniye fazla vaktinizi almayacağız. Ramazan'da, secdede, namazda, camide, mescitte yaşadığımız feyizleri bir mescitten bir mescide, bir Ramazan ayından diğer bir Ramazan'a taşırken acaba arada neler yapıyoruz? Ve bu ara diye kabul ettiğimiz zamanlar acaba ana mevzular mı? Yani hayatımızın temellerini oluşturan ve çok daha fazla dikkat etmemiz gereken sahalar olabilir mi sualini bir yandan soruyoruz, bir yandan da bunu nasıl devamını sağlayacak şekilde işleyebiliriz, bunu nasıl devam ettirebiliriz sorusuna da cevap arıyoruz. Bunun üzerinden konuşurken namaz bahsiyle başladık. Namazda insanın bulunması, namazı bozan şeyler, selamla ayrılması namazdan gibi, efendim bu örnekle, namazdaki halimizle alakalı örnek ve niyetlerle anlatmak istediğimiz konuyu daha iyi sizlere aktarabileceğimizi düşünmüştük. Şimdi kıymetli dostlar, bu selam bahsiyle alakalı da hani dedik ki aslında kişi namazdan çıkmayı murad ettiğinde, ki bunun altını lütfen tekrar çiziyorum, bir imama tabi olabilirsiniz, imama tabi olduğunuzu sıkılırsınız, Allah Allah muhafaza, ya namazı bırakmak istersiniz, Allah muhafaza, hemen kendinizi toplamaz da bu duygular içerisinde yatıp kalkarsanız, çünkü bu duygular içerisinde yaptığınız o eğilmeler, efendim rükular, secdeler, rükû secde sayılmıyor, yatıp kalkma sayılıyor, namazdan düşmüş olursunuz. Dedik ki selam Allah'ın zikrinden, namazı eda ederken usturuplu, usulüne uygun, ahlak ve edebe uygun şekilde namazdan ayrılmak içindir. Hatta parantez içerisinde bir parantez olacak ama böyle bazen umreye, hacca gidenleri yanındakiler kınıyorlar. Yani Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diyor imam. Bizimkiler hemen selam veriyor. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah, hemen diğer tarafa selam veriyor. Yanındaki işaret ediyor. Dur diyor ya, bekle biraz. İmam selam bitirsin, sonra selam ver. Hayır, kardeşlerimiz doğru yapıyorlar. Hanefi mezhebine göre imam selam verdiği andan itibaren o zaten namazdan çıkmış olur. Yani bu hadis de sabittir. Nitekim tekrar söylüyorum, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazen selam vermeden cemaate yüzünü döner, Efendimizin namazdan ayrıldığı o şekilde anlaşılırmış. Arz edebiliyor muyum? Yani şimdi detaylarına girmeyeyim. Bunlar mezheplerin içtihatlarıyla alakalı. Dolayısıyla burada bir yanlışlık yok. Esselamu aleyküm ve rahmetullah diyecek İmam Efendi. Derken sizin başınızı çevirmenizde mahsur yok. Fakat Hanefi mezhebine göre şu hususa da dikkat çekmek isterim. Diyeceksiniz ki ne kadar çok mesele var. Bu iş böyle kardeşim. İki rekat namazda 12.000 mesele var. Bunların 7.000'ine, 8.000'ine İmam-ı Azam fetva vermiş. Artık gerisini siz düşünün. İki rekat namazda 12.000 mesele var. İmam selam verdiğinde yalnız başınızı çevirebilirsiniz ama Esselamu aleyküm ve rahmetullah demeden siz, hani sünnet olan şekil var ya, imamın söylediklerini tekrarlamak. Tekbirler tekrarlanır. Hemen imamdan sonra ama. Semiallahu limen hamideh denildiğinde Rabbena lekel hamd denir. Fakat imamın Semiallahu limen hamideh demesi beklenmeli. Bazen böyle müezzinlik falan da yapılıyor. Doğru bir hareket değil o. İmam Semiallahu limen hamideh diyor. Daha se derken müezzin efendi Rabbena lekel hamd diyor. Olmaz. İmam efendi Semiallahu limen hamideh diyecek. Neden? Hadis-i şerifte buyuruyor ki imamın Semiallahu limen hamideh sözünü işitince Rabbena lekel hamd deyin. Veya Allahümme lekel hamd deyin. Birkaç rivayeti var. Arz edebiliyor muyum? Dolayısıyla bizler de içimizde, içimizden tekrar ettiğimizde, ki sünnettir bu, tekbirleri tekbirden sonra, Semiallahu limen hamideh'ten sonra Rabbena, selamı da kıymetli dostlar, Esselamu aleyküm ve rahmetullah denildikten sonra selam vermek uygundur. Hatta bundan dolayı da İmam Efendi, onlar da dikkat ederler bu hususa, selam verirken selamı uzatmaz. Yani Esselamu aleyküm ve rahmetullah dediğinde adam böyle kalır. Gayri ihtiyari bitecek diye bekler. Ne bilsin adamın meyan açacağını, karar kılacağını, makam geçkisi yapacağını. Uzatınca Esselam diye başlar cümleye. Esselamı imamdan evvel tamamlayabilir. Ya teknik biliyorum teknik ama dikkat de lazım. İbadette ciddiyet de lazım. Dolayısıyla imam efendiler birinci selamı ikinci selamdan daha uzun yaparlar ama çok da uzun yapmazlar. Hanefi mezhebine göre birinci selamı ikinci selamdan daha uzun yapmak sünnettir. Bu şekilde efendim iyi görülmüştür. Bunu da hatırlatmış olalım. Şimdi kıymetli dostlar, bu izahattan sonra şimdi gelin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerine ve namazla alakalı Kur'an-ı Kerim'de geçen ayete şöyle bir bakalım. Namaz, hakikati, namazın kılınması, namazın vakitleri Kur'an-ı Kerim'de anlatıldığı, işaret edildiği üzere ayrıca namazın bizi günahlardan alıkoyacağı, aleni olarak yapılacak her türlü rezil ahlaktan alıkoyucu özelliğe sahip olduğu da ilan edilmiştir. Estağfirullah. İnne salate tenha anil fahşai vel münker. Orada bile bu o uzatmayı meddi yaparken bile ne kadar muazzam bir efendim Kur'an-ı Kerim'in edebi özelliği vardır. Yani inne salate tenha anil fahşai vel münker. Yani fahşa derken öyle uzatırken her türlü, her türlüsünden olan aleni yapılmış, şuyu bulmuş, şuyu bulması kötü sayılmış olan günahlardan sizi alıkor derken telaffuzu bile bunu insana hissettiriyor. Şimdi bu gösteriyor ki insan namazda aleni olarak münkeri, fuhşiyatı işleyemeyeceğine göre namazın, evet demişler ki namaza durduğunda bunları işlemezsin. Yani namazda bunu yapmazsın. E zaten insaf. Namazda bunu yapsan o namaz olmaz ki. Burada kastedilen namazın insanı kötülüklerden, fuhşiyattan alıkoymasında murat ekseri alimlerimize göre nedir? Hani onlar her halükarda ayeti kerime doğru söylemekte, namazdayken insan bunlardan alıkonulmuş, namaz kılmak için en azından huzura çıkacağını düşünerek namazın evvelinde ve hemen sonrasında kendisini bu günahlardan kurtarmış olur denilse de aslında iş başka bir ayeti kerimede estağfirullah hafizu alas salavati ve salatil vusta ayeti kerimesinde yine alimlerimiz işaret etmişler ki sadece namazın beş vakit kılınması değil namazlar arasındaki hali de muhafaza etmek. Nitekim yuhafizun ayeti kerimesinde Müminun suresindeki ayeti kerimede de namazlarını onlar muhafaza ederler. Akabinde de haşiun diye buyrulup namazdaki huşuya dikkat çekilmesi namaz aralarında da bir halin bulunduğuna ne yapmaktadır kıymetli dostlar? Dikkat çekmektedir. Hiç şüphesiz. Peki o zaman şimdi namazın içindeki halden niyet amel ilişkisini anladık. Namazda yaşamamız gereken zirvenin, feyzin, kulluk bilincinin nasıl olması gerektiğini anlattık. Namazdan fari olduktan sonra ki bu selamla ayrılış var. Namazdan fari olduğumuzda da halimizin aynı olmaması gerektiğini ne yapmış olduk? Bu ayeti kerimelerden anladık. Şimdi bir şey daha var. Efendimiz buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam, selam, selam konuşmadan öncedir. Veya bugünün Türkçesine kendi konuştuğumuz Türkçe mantığına göre tercüme edersek yani Esselam kablel kelam hadisi şerifini konuşmadan evvel selam vardır manasına gelir. Konuşmadan evvel selam vardır. Şimdi buna kadar acayip bir hadisi şeriftir. Kıymetli dostlar, evet biz konuşmaya başlamadan evvel selamun aleyküm deriz. Yani çoluğumuz çocuğumuz bile gelip doğrudan konuşmaya başlasa, eve girip hemen şu var mı ya falan deseler, oğlum bir dur ya, bir selam ver ya, bir selam ver. Yani bir geldiğini belli et tarzında söyleriz, bir edep şeklidir. Fakat şimdi namazdaki selam da değişik değil mi kıymetli dostlar? Namazdaki selam. Şimdi biz namazdayken Allah ile konuşuyoruz. Öyle değil mi? Allah ile konuşuyoruz ama namaza başlarken selamlamayla başlamıyoruz. Bakın burada da başka bir edep var. Büyük küçüğe selam verir, küçük büyüğe selam vermez. Peki Esselamu aleyküm ve rahmetullah, Esselamu aleyküm ve rahmetullah dediğinde sağındaki ve solundaki meleklere sen selam veriyorsan, senin namazdaki kulluk bilinciyle nasıl bir mertebeye çıktığınla alakalı sana bir şuur verir mi bu? Anlatamadım galiba, tekrar söylüyorum. Yani sen namazdayken sağındaki ve solundaki meleklere selam veriyorsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Veya bir eve girerken, boş bir odaya, kendi evine girerken bile orada bulunan, gözle göremediğin meleklere Esselamu aleyküm diye selam veriyorsun. Senin bu mümin gelişin, hak üzere duruşunun, hak üzere yürüyüşünün, bu selamla beraber meleklere selam verecek noktaya seni çıkarttığını düşündüğünde, sana verilmiş kulluk payesinin meleklerden üstün bir derece olduğunu sana göstermeli mi? Göstermeli. Göstermeli ki sen ondan sonraki o selamlamadan sonra hayatına devam edeceğin zaman meleklere selam verecek şekilde sen buradan ayrıldın. Şimdi nasıl bir hayat sürmen lazım? Bilinci de peşinden gelsin. Tekrar ediyorum. Namazdayken selam veriyorsun. Sen meleklere selam verilecek bir noktada, hani derler ya, kardeşim ben seni aldım, işini yaptım, cebine parayı koydum, sana bu şirketi teslim ettim. Geleceğim sana tekrar sorduğumda, ben sana böyle mi teslim ettim bunu? Bak sana ne halde bıraktım, sen ne hale düştün? Sualini nasıl biz üzerimizdeki nimetlerin farkına vardığımızda bir hesap verme şuuruyla hareket ederiz. Aynı şekilde namazdayken biz kıymetli dostlar Esselamu aleyküm ve rahmetullah, Esselamu aleyküm ve rahmetullah diyerek sağımızdaki ve solumuzdaki maddi ve manevi hayır ve şerle alakalı bütün tespitlerle, yazılım programlarıyla meşgul olan meleklere selam verebilecek bir düzeydeyken selamla ayrılırız oradan. Peki şimdi nasıl bir hayat lazım bize? Nasıl devam edecek bir hayat lazım? Şimdi işi bir bu perspektiften bakın. Diğer bir perspektiften bakalım. Nedir o? Söylediğimiz hadisi şerif mucibince Esselam kablel kelam, konuşmadan evvel selam vardır denilirse, eğer bu açıdan bakılırsa karşımıza şöyle bir şey çıkıyor. Ben selam verdikten sonra namaz içerisinde herhangi bir şekilde konuşmama müsaade edilmiyor. Fakat namazdan sonra ben selamla konuşabiliyor muyum? Konuşabiliyorum. Selamla konuşmuş olmuyor muyum? Bak selam verdim ve hayata döndüm, değil mi? Yani belki de fani aleme döndüm. Baki alemden fani aleme geçiş yaptım. Şimdi ben selamı verdikten sonra artık konuşabilir miyim namazdan sonra? Hoca ne yapıyorsun ya? Fatih abi ne yapıyorsun diye bir sorduğuna, sağ ol abi sen ne yapıyorsun diye konuşabilir miyim? Konuşurum, namazdan çıktım. Demek ki benim namazdan sonra konuşacaklarımla alakalı da bir selam vererek ben bir hayata başlıyorum. Ben bir aleme geçiş yapıyorum. Alemden diğer bir aleme geçilirken aslında selam vardır. Size selamın mahiyeti hakkında konuşmayı şundan dolayı da istiyorum. Televizyonda yaptığım programlarda orada insanlar çok çabuk zıplayıp ve zapladıkları için radyo dinleyicisi gibi sadık bir cemaat pek televizyonda mümkün olmuyor. Fakat özelimizde sizinle de bazı şeyleri paylaşıp televizyonda anlatamadığımız kısımları burada tamamlamaya gayret ediyorum. Bakınız, selamı hiç böyle düşündünüz mü? Selam bir mümine verilir. Öyle değil mi? Ve ulvi bir aleme geçiştir. bir alem tanımayla alakalıdır. Allah'ın muradıyla alakalı bir şey gerçekleşecektir ki melekler cennete giren kullara selamun aleyküm diyecekler. Öyle değil mi? Peki kardeşim, namazdan ayrıldığın zaman da sen selamla ayrılıyorsun. Selam bir şeyin ayrılması olabilir ama aynı zamanda bir aleme geçiş. Sen selam vermekle konuşabiliyorsun. Demek ki sen namazdan ayrılır ayrılmaz bir aleme selam vererek giriyorsun. Sen sadece namazdan çıkışına bakma, bir aleme girişine bak. Bir aleme dahil oluşuna, selamla dahil oluşuna da bak. Sonra bak, mümin mümine selam veriyor. Niye? Esselamu aleyküm denildiğinde demek ki bir müminle buluşmak, onunla musafaha yapmak günahları affettiriyor. Ona muhabbetle tebessüm etmek sadaka. Efendim, bir mümin daha çok sevindiğinde, daha çok güler yüz gösterdiğinde daha çok ecir kazanıyor. Ve o selamlaması, sadece onu Allah rızası için görmesi Allah'ın rızasını kazandırabiliyor. İşte sen böyle bir fırsata, böyle bir aleme karşılaştığında Esselamu aleyküm ve rahmetullah diye başlıyorsun. Aynı selam verip artık o kişiye kötülük yapamayacağın gibi namazdan selamla ayrıldığında da diğer namaz vaktine kadar sen aleme selam vererek dalmış bir adamsın. Ona göre hayatına dikkat etmen lazım gerektiğini bu işaretler üzerinden de anlaman gerekiyor. Diyelim, bir nefes verelim, konuşmaya devam edelim. Evet kıymetli dostlar, şimdi inşallah şöyle bir ruhi perspektiften yaptığımız hareketlerin, ibadetlerin bizi nasıl hayata hazırladığı hakkında bir kanaat uyandırabilmişizdir. Öyle ümit ediyorum. Yani bir alem değişikliği yaşıyorsak, namaza girişte bir alem değişikliği yaşıyorsak, namazdan ayrılırken de bir aleme adım atıyoruz. Selamla girdiğimiz bir alem. Yani Allah Teala'nın huzuruna, onu tesbihle giriyoruz. Çünkü demin de söylediğimiz gibi büyük, yani yegane büyük olanın huzuruna girerken esselam diye girmiyoruz. Selamun aleyküm, Allahu ekber demiyoruz. Sübhaneke Allahümme ve bihamdikle beraber başlıyoruz ve o şekilde giriyoruz. Evet kıymetli dostlar, işin bu noktasından düşündüğümüzde selamla dahil olduğumuz bir aleme nasıl bu namazın feyzini, katkısını taşımamız noktasında bize bir fikir veriyor namazın şekli ve namazdan ayrılma şeklimiz. Şimdi bunu böyle bir düşünelim, zihnimize canlandıralım. Bunu birazdan Ramazan'a da bağlayacağız. Galiba Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri'ydi. Tam rıhlet anında, yani alemi cemale intikal ederken tevhid etmiş, tebessüm etmiş, son nefesini verirken Bismillahirrahmanirrahim demiş ve göçmüş. Bakın, böyle gidenler de var. Yani o aleme Cenab-ı Hakk'ın ismiyle dahil olup besmele ile bu alemin kapısından diğer bir aleme, ulvi kapıya girenler, dahil olanlar var. Son nefesinde Bismillahirrahmanirrahim demiş, son nefesini o şekilde vermiş. Şimdi kıymetli dostlar, biz şunu anlamamız icap ediyor. Bunu şimdi Ramazan boyutuyla, namaz boyutuyla incelerken geliniz namazın bir de müminin miracı olması bahsinden alalım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o namazın miraç olduğunu, namazın dinin direği olduğunu söylemesi, o şekilde bizi ikaz etmesi, kulağımıza küpe olması lazım zaten. As-salatu imadü'd-din. Namaz dinin direğidir. Ha, yani dini ayakta tutandır diyoruz, geçiyoruz. Ama bazı alimler namazla alakalı diğer hadisi şerifleri, Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri tetkik ederek şu kanaate bile varmışlar: namazı olmayan kişinin diğer ibadetleri de kabul noktasında sıkıntılıdır. Yani namaz içtimaya gelmek gibidir. Bunu şuna benzetebilirsiniz. Bir adam asker ocağında içtimalara çıkması gerekirken çıkmazsa, o arada ne bileyim mevzileri de kalsa, efendim bilmem silah temizliğiyle de meşgul olsa, hudutta da beklese, eğer onun içtima saatinde o bilgi yok da bilgisiz bir şekilde, mazeretsiz bir şekilde içtima alanında, toplanma sayım anında eğer asker bulunmazsa onun firarını verirler. Orada yok kabul ederler. Ve sonra 10 gün sonra, 15 gün sonra çıkıp gelse dese ki olur mu ya, ben depoda çalışıyordum, askeriyede benim kadar çalışan adam yok dese, derler ki kusura bakma, buranın bir kaidesi var. Senin yaptığın işler yok hükmünde kabul ediliyor. Neden? Sen 10 gündür firarda sayılıyorsun. Sen şimdi git mahkemede bunun cevabını ver derler. Arz edebiliyor muyum? Hatta orada bulunduğuna dair herhangi bir vesika da olsa, bir kayıt da olsa, ne bileyim bir kamera kaydından tut başka bir şeye kadar şahidi de olsa, içtimaya gelmemesiyle alakalı hüküm kesin olduğu için o alayda, o askeri birlikte kabul edilmez. Namazın buna benzer bir özelliği vardır. Boşuna demiyorlar asker ocağı peygamber ocağı gibidir diye. O hava var çünkü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine tatbik ettiği özellikler asker ocağında kendisini gösterir. Bir şekilde bunun işaretlerini, emarelerini muhakkak surette barındırır. İşte dostlar, namazla alakalı da İslam alimlerinin ekserisi namazı olmayan bir kişinin diğer yaptığı ibadetlerle alakalı sıkıntılı bir durum olduğunu ve bunların Allah muhafaza eylesin yok hükmünde olabilmesiyle karşı karşıya kalındığını bu hususa çok dikkat çekerek ifade ediyorlar. Çok dikkat çekiyorlar. Hatta bendenizin acizane ufak, yani bu şahsım değil tabii ki, hocalarımızın da tavsiyesidir ama size acizane tavsiyem, evet çocuğun oruç tutması, büyükleriyle, akranlarıyla onu paylaşması çok güzeldir küçük yaştayken. Fakat bu aynı zamanda çok kritize edilmesi gereken bir noktadır. Çocuk niye oruç tutar? Bakın bir dikkat edin. Çocuğun oruç tutmasındaki şeyler ne der? Allah korkusu. Şimdi Allah duygusu, Allah sevgisinden dolayı çocukken oruç tutan insan milyonda birdir. Bunu doğru konuşmak lazım. Çünkü akıl buluğ çocukta, vücudunda, bedeninde belli bir seviyeye ulaştığında kişi bu Allah sevgisini daha iyi fark eder. Neyin ne olduğunu ve neyin ne olmadığını fark edebilecek bir noktadadır. Ama çocuğun bunu yapmasında belli saikler vardır. Nedir bu? Büyüklerini taklit etmek. Çünkü bir bakar ki ailede bir tek kendisi oruç tutmuyor. Anne oruçtu, baba oruçtu, anneannesi, binlenmesi hepsi oruçtu. Biraz büyük abisi de oruçtu. E ben niye tutmuyorum der. Özenir. Ve bunu yapmaya çalışır. Ve tutar da mahrum etmeyiz onu. Aa çocuğumuz alışsın deriz. Halbuki çocuğun, yani çocukların %90'ı bu ortamdan kopmamak, beraberce sofraya oturmak, beraberce iftar etmek, beraberce teravih namazına gitmekle alakalı bu manevi mevsimde yaşanmış olan bu güzelliği tırnak içerisinde, altı çizgili ve parantez içerisinde, önemli, yaldızlı, şu söze de dikkat edin, ailesiyle beraber olma duygusunu yaşamak, o toplumun bir parçası ve ferdi olduğunu bir yetişkin gibi göstermek için oruç tutar. Bu aynı zamanda neyi gösteriyor kıymetli dostlar? Bizim namazla alakalı çocuğa yaptığımız telkinlerin ve evde cemaat yapmamamızın ne kadar çocuk üzerinde tahribatının olduğunu da gösteriyor. Yani herkes aynı anda dizisini, bindenlesini, şusunu busunu bırakarak sabah namazını aynı anda kalkılsa, evde aynı anda namaz kılınsa, o çocuk kendisi diyecek ya ben niye kılmıyorum ki namaz? Yok ya sen akıl bali olmadın, sen kılmasan da olur deseniz bile o çocuk onu da yapmak isteyecektir. Öyle değil mi kıymetli dostlar? Bakın bunu hiç böyle okudunuz mu? Bu şekilde baktınız mı? Ve sonra bunun bir tık ilerisi veya gerisi ailece yaptığımız işlerin çocuğu ne kadar etkilediğini bize gösterdiğinden, çocukta güzel olmasını murad ettiğimiz şeylerin efendim ailece yapıldığında ancak neticesini verebileceği kanaati de bizde uyanmalı. ve neleri eksik yaptığımız hakkında Ramazan'daki çocuğumuzun oruç tutuşu bizi sarsmalı, ikaz etmeli. Şimdi bu açıdan baktıktan sonra hemen namazla alakalı olan kısmına şöyle temas etmek istiyorum. Kıymetli dostlar, çocuklarınızın iradesini sergilemesi, bir birey, yetişkin bir insan gibi görünmesini siz de ister. Belki bundan inceden inceye bir gurur, hatta biraz da kibir de duyabilirsiniz. Oruç tutması sizi hoşnut edebilir. Çok şükür ya, çocuğumuz imanlı, bak oruç da tutuyor denebilir. Fakat şunu unutmayınız ki, çocuklarınıza yapacağınız en büyük, en güzel iyilik, ahlaki davranışlar içerisinde o çocuğun yalan söylememesi, başkasına eziyet vermeyecek şekilde hareket edip merhametli olması, yani doğru sözlükle beraber bunun yapılması ve çocuğun asla ve asla başkalarının malında mülkünde gözü olmayacak şekilde, haram helal çizgisinde gözüne, kulağına, eline sahip olacak şekilde ahlak verilmesi. Ama ayrıca ibadet hayatında da namaza alıştırılması en önemli şeydir kıymetli dostlar. Doğru olmasını sağlayacaksınız, başkalarına zarar vermeyecek şekilde merhametli olmasını, başka şeylere el uzatmayacak şekilde terbiyesini vereceksiniz. Dördüncü olarak da vermeye çalışacağız. Dördüncü olarak da sorumluluğunu bilecek. Ne zaman kalkması, ne zaman yatması, bir şey dağıttıysa düzeltmesini, herhangi bir şey istiyorsa bu istekten başkalarının etkilenmesiyle alakalı bir sorumluluğu olacak. Bu ahlaki olarak ona vereceğimiz en önemli şey. Ama öte yandan ibadetle alakalı hayatında ille de bir şeylere alışmasını istiyorsanız, bu muhakkak surette namazla olmalı kıymetli dostlar. Yani şunu söylemek istemiyorum, şöyle bir tercih yaptırmak istemiyorum, yanlış anlatmaktan fevkalade çekiniyorum ama hani tercih imkanın olsa senin 8-9 yaşındaki bir çocuğun bir ay oruç tutması mı, yoksa bir ay 5 vakit namaz alışkanlığını kazanması mı diye bir terazilesek bu işi, 100 kere namazın alışkanlığı, namazla alakalı o çocuğun o alışkanlığı kazanması daha ağır basmaktadır. Çünkü namaz onun bütün hayatını, orucunu, zekatını ve hayatının diğer kalan bütün kısmını, içtimaya çıkma, Allah'ın huzurunda bulunma özelliğini ahlaken ve bunları bu perspektifte düşünüp aynı zamanda hayatına koyduğu bir program ve adeten de bunu gerçekleşmesine sebebiyet verecektir. Buna gösterilmesi gereken ciddiyet oruçtan çok daha fazladır kıymetli dostlar. Yani o çocuğun o şekilde aç kaldığında bir oruçlu oluyormuş gibi hissiyatı kazanması güzeldir ama namaz alışkanlığı, tercih yapmak durumunda olsanız namaz kılma alışkanlığını kazandırmak lazım. Fakat bunu oruçta nasıl çocuk özeniyor da ben de sizinle beraber niyet edeyim diyor. Hatta bazen öyle damarlı çocuklar var ki annesi babası sahura kaldırmıyor, küsüyor, diyor ki ben yine de tutacağım oruç, hadi bakalım diyor. Siz beni kaldırmadınız, ben de yine yemeyeceğim diyor mesela. Bu kadar kararlı olan çocuklar var. Böyle bir bilinç ve şuur bir çocukta olabiliyorsa, bu çocuğun namaz kılamayışıyla alakalı biz aile olarak neyi ihmal ediyoruz, bunu da düşünmemiz lazım. Şimdi diyeceksiniz ki konu buradan buraya nasıl geldi? Bir kere namazdan namaza, Ramazan'dan Ramazan'a o boşlukları ve araları nasıl dolduracağız diyen anne ve babalara zaten bir iş alanı çıkmış bile şu anda bu sözlerden anlaşılıyor. Nedir o? İşte senin kendi aile hayatınla alakalı bu saygıyı çocukların ve ailen üzerindeki düzende kurman icap ediyor. Al sana bir iş. Çok önemli bir mesele. Dolayısıyla bir işten geldiğinde veya ibadet taat yapıp da eve geldiğinde orada senin bir işin başlıyor. Sen namazdan Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diyerek ayrıldın, bir aleme giriş yaptın. Bu girdiğin, dahil olduğun alemde senin sorumlulukların var. Ve burada neleri kaybettiğini, neleri kazanman gerektiğini görmen için, hele de bir ailen varsa, bir kere işin %50'si boşlukların doldurulması açısından konuşuyorum, %50'si tamamlanmış olması lazım. Kıymetli dostlar, bu bize bir şuur kazandırmalı. Şimdi biz Ramazan'dan Ramazan'a veya namazdan namaza tattığımız kulluk zevkini, eğer Ramazan'ın bize kazandırdığı o ibadetle alakalı inceliklerini ve hikmetlerini merak etmezsek, namazı kılarken ben bu namazı kılıyorum, namazın içerisinde gerek fıkhi açıdan neler namazı bozar, mekruhları nelerdir, efendim müstehap olan şeyler nelerdir, sünnet olan şekiller nelerdir, nasıl hareket etmem lazım, neleri okumam lazım, okurken nelere dikkat etmem lazım gibi bir dikkat ve ciddiyet beraberinde, bu namazdaki halimle alakalı acaba ben kulluk olarak ne gibi hikmetleri kazanmam lazım düşüncesi, o namaz vaktiyle sınırlı bir hayat yaşamamızdan bizi alacak, daha doğrusu namazın sınırladığı ve zaten hayatımızın tamamını içine aldığı o alan içerisinde, artık fiilen namazda olmasak bile halen hikmet olarak, düşünce olarak bir namaz hali bizi kuşatacaktır. Çünkü namazın beş vakit oluşu, arada nafilelerin, Ramazanlarda teravihin oluşu, aslında insanın hayatının bu beş vakit namazla gündelik hayatının tamamının içine alındığı şuurunu bize vermeli. Vermiyorsa muhakkak namazın içerisinde bir eksiklik, namazı düşünmek hususunda bir tembellik mevzubahistir. O zaman sürpriz bir netice çıkıyor. Programın sonunda böyle veda etmiş olalım size. Şu sözle, yani Ramazan'ın başında söylediğim sözle tamamlamak istiyorum. Ramazan'dan çıktıktan sonra hayatlarının aynen devam ettiğini veya bozukluklarla, kötülüklerle aynı gidişata devam edip Ramazan Müslümanıymış gibi olan, öyle düşünülen hayatımız ve Müslümanca yaşamaya gayret ettiğimiz hayatımızın bu şekil alması, aslında Ramazan'a girişimizle alakalı bir şuur eksikliğidir. Namazın iki namaz arasında bizi düzeltemiyor olması da, namazı kılarken ve namazdan ayrılırken o şuurla bunu ifa edemememizle alakalıdır kıymetli dostlar. Eğer hayatımızın diğer kalan kısımlarında niye böyle oluyoruz sualini düşünüyorsak, zirve yaşadığımızı düşündüğümüz o feyizli anların hikmet, muhabbet ve kulluk idrakini bir daha gözümüzden geçirmemiz icap ediyor. Sürpriz bir netice olmuş olabilir birçoğunuza belki dinlerken, fakat doğru olup olmadığını sizin vicdanlarınıza ve irfanlarınıza terk ediyorum. Allah'ın rahmeti, selamı, inayeti üzerinize olsun. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etubu ileyk. Allahümme salli ve sellim ve barik ala eşrefi ve esadi nuri cemi'il enbiya'i vel murselin. Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul affe fa'fu anna. Ramazanınız mübarek olsun kıymetli dinleyenlerimiz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
Mücevheratta markaların kesiştiği nokta, Öz Konak Kuyumculuğun katkılarıyla hazırlanan Mehmet Fatih Çıtlak'la Mesnevi Hikmet sona erdi. Katkılarından dolayı Öz Konak Kuyumculuğa teşekkür ederiz.